Ayrım 30.
Mümit bütün yorgunluğuna rağmen akşamları kocasını göz ucuyla takip ederken onun değişmekte olduğunu gün gün izliyordu. O heyecanlı, ateşli maceraya hazır kuvvetli erkeğin gövdesindeki enerjiyle beraber ruhunun da yıpranmakta olduğu aşikardı. Teselliyi sigarasında ve kadehindeki içkide aramak da artık onu keyiflendirmiyordu. Gittikçe daha sinirli, daha huzursuz olmaktaydı. Mümit kendi adına yapabileceği her şeyi yaptığına inanıyor, kocasına destek olabilmek için daha elinden ne gelebileceğini kestiremiyordu. Aslında bilmiyordu ki biraz şikayet etse, söylense Seyit rahatlayacaktı. Yahut da hiç yorulmuyor olsa, keyfini koruyabilse o da Seyit'in üzüntüsünü bir nebze hafifletecekti. Ama bütün Bedmin yorgun vücudu gülümsemeyen yüz ifadesine rağmen sessiz bir kadercilikle fedakarlığını kabulleniyor olması kocasını çileden çıkarıyor, ona karşı ezikliğini daha çok hissettiriyordu. Hayatın zorluklarını karısına ödetmeye hakkı olmadığını düşünüyordu. Özellikle karısının ailesine karşı tarifi imkansız bir utanç duyuyordu. Ancak Emine için bir kadının evine destek olması son derece normaldi. Kendisi aslan gibi kocasını yatağına çakılıp kalmasından sonra kaç nüfusa bakmak üzere çalışmış, harp ortasında kah yayan kah at sırtında Anadolu ile İstanbul arasında mekik dokumuştu. O kızının çalışıyor olmasından gocunmuyordu. Kadın erkeğinin her zaman yanında olmalıdır diye düşünüyordu. Ancak mutluluğu yakalayamamak para sıkıntısından daha beter bir dertti onun için. Ve büyük kızıyla damadının yokluk çektikleri anlarda hayatlarının karardığını üzüntüyle izliyordu. Seyit ayrı bir dünyanın insanıydı. Onun yoklukta kalbi kırılıyor, kendisine küsüyordu. Belki başka bir yerde, başka bir hayat. O kış çok çetin geçti. Seyit hala daha işsizdi. Arada günübirlik işler yakalamakla beraber lafı edilecek bir katkısı olamıyordu aldığı paranın. Mümit akşamları evlerden topladığı ipek kadın çoraplarını tutturmaya başlamıştı. Çocuklar genellikle Emine'den yiyip uykuya evlerine geliyorlardı. Karı koca çoğunlukla hiç konuşmadan, bazen de çok gerekirse birkaç kelime ederek akşam yemeklerini yiyorlar. Sonra her biri kendi köşesine çekiliyordu. Sıkıntı, imkansızlık her ikisinde kendi düşünceleriyle baş başa kalmaya itiyordu. Mürvet müşterilerinin kaçmış çoraplarını alıp ışığa yakın bir yerde oturuyor ve çorabı geçirdiği kukaya sabitleştirdiği gözlerini kaldırmadan saatlerce çalışıyordu. Seyit ise ya yalnız başına yürüyüşe çıkıyor veya içkisini yudumlarken kitaplarından birisinin sayfeler arasına dalıp gidiyordu. Özellikle karlı akşamlarda muhakkak o havayı solumak istiyor ve kendisini dışarı atıyordu. Aslında son zamanlarda hiç uykusu kalmamış gibiydi. Yatağa yattığı zaman sabaha kadar dönüyor, kalkıp ardı sıra içtiği sigaralardan sonra tekrar uyumaya çalışıyordu. Onun durgun dalgın hali Mürvet'i korkutmaya başlamıştı. O derin sessizliğin arkasında bir şeylerin patlayacak olmasından endişe ediyordu. Beraberliklerinin hiçbir devresinde kocasının bu denli içine kapanıp kabuğuna çekildiğini görmemişti. Bir sabah kalktığında Seyit'i çoktan giyinmiş gördü. Kahvaltı sofrasını hazırlamış, çayı demlemişti kocası. Hayrola Seyit, bir yere mi gideceksin? Seyit'in sesi kırgın mı, kızgın mı yoksa kendisinden pişman mı olduğu anlaşılmayan bir gülüşle cevapladı bu soruyu. Merak etme, artık kimsenin peşine düşmeyeceği kadar biteyim. Mürvet kocasının sorusunu kıskançlığa bağladığını anlamıştı. Seyit, sadece sormak istedim, niye mana çıkarıyorsun? Erkek karısının çay fincanını doldururken devam etti. Bana boş yere manasız bir şey sorduğunu söylemeyeceksin herhalde. Seyit, niye böyle yapıyorsun? Cevap gergin, kısa boğuk bir kahkaha oldu. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Uzun zamandır hiçbir şey yapmıyorum Mürvet. Hiçbir şey yapmıyorum, hiçbir işe yaramıyorum. Mürvet onun probleminin nereden kaynaklandığını anlamaya başlıyordu. Nasıl idare edeceğini kestiremedi. Çocuklar bir gece evvel anneannelerinde aşağı katta kalmışlardı. Rahat rahat konuşabilirlerdi. Sesini yumuşatıp kocasını yatıştırmaya çalıştı. Kendine eziyet ediyorsun Seyit. Tek becerebildiğim bu. Ne yaparsın? Haksızlık ediyorsun. Ah evet, bunda çok haklısın. Benim söylediğim de bu zaten. Hepinize karşı haksızlık ediyorum. Seyit, ben öyle bir şey demedim. Kendine karşı haksızlık yapıyorsun. Mürvet birden artık kocasının huysuzlanmasından, bağıracak olmasından eskisi kadar çekinmediğini fark etti. Şu an karşısında yıllardır her şeyiyle kendisine hakim olan erkekten başka hırçın, anlaşılamayan, inatçı bir çocuk var gibiydi. Yerinden kalkıp kocasının iskemlesinin yanına gitti. Kollarını onun omzuna dolayıp başını saçlarının arasına koydu. Mırıldanarak konuştu. Beni üzüyorsun Seyit. Bunca yıl neler atlattık beraber. Sen ne sıkıntılar çektin, gününü geceye kattın bizleri rahat yaşatmak için. Allah'a şükür ne harika günlerimiz oldu. Benim için masal gibi, film gibi günlerdi onlar. Şimdi bırak biraz da ben yardımcı olayım. Nasılsa her şey düzelecek, biliyorum düzelecek. Ama ne olur kendini bu kadar üzme. Bu beni her şeyden çok üzüyor. Senin o eski neşeni, keyfini özledim. Mürvet konuşurken hakikaten geçmiş günlerine duyduğu özlemle gözlerine yaş gelmişti. Ne garipti, yaşarken ne şikayetlerle kocasını canından bezdirdiği, kendisini hayatı zindan ettiği günleri şimdi ağlayarak özlüyordu. Gözyaşlarını bir eliyle silerken devam etmeye çalıştı. Alaylarını bile özledim. Seyit yavaşça yerinden kalktı, içini sızlatan bir sevgiyle karısının yüzüne baktı ve birden kendini tutamayarak onu kucakladı. Oh Murka, dudaklarını karısının dudaklarına değdirdiği zaman onun dolgunluğunu ne kadar özlemiş olduğunu fark etti. Ama kendisini tuttu ve geri çekildi, buna hakkı yok diye düşünüyordu. Karısı az sonra bu kapıdan çıkıp işine gidecekti. Onun ise gidecek bir işi yoktu, burularak döndü. Mürvet ne zamandır temasını özlediği kocasını tam bulduğunu zannettiği bir anda yeniden uzaklaşışını hayal kırıklığı ile izledi. Dudaklarını ısırarak ağlamamaya çalıştı. Acele hareketlerle sofrayı topladı, paltosunu şapkasını giyip kapıya yöneldi. Seyit sırtını dönmüş pencereden dışarısını seyrediyordu. Orada değil gibiydi. Mürvet önce bir şeyler söylemek istedi, dudakları aralandı ama vazgeçti, kapıyı usulca kapayıp çıktı. Seyit karısının ana caddeye doğru uzaklaşmasını tülün arkasından bir sigara yakarak seyretti. Yüzünde acı, ağrı ifadesiyle sigarasını bitirdiğinde ani bir kararla yatak odasına yürüdü. Bu böyle gidemezdi, bu şekilde yaşayamazdı. İstanbul'daki hayatı onun elinden çıkmıştı. O zaman zorlanmakta bir mana yoktu. Belki başka bir hayat, başka bir yerde, herkesten uzak. Niye olmasın diye düşündü. Yatağın baş ucunda duran kitabının sayfelerini parmakları arasında çevirdikten sonra dolaptan ceketini aldı, küçük çantasının içine birkaç parça çamaşır, mendil, çorap yerleştirdi. Ve okumaktan bıkmadığı İvan Nikitin'in kitabını çantanın ön gözüne yerleştirdi. Artık daha fazla bir şeye ihtiyacı olacağını sanmıyordu. Bütün gün tezgahın başında geçen yorucu monoton saatlerden sonra alışverişini yapan Mürvet, eve döndüğünde dairelerinin pencerelerine hiç ışık görmeyince şaşırdı. Bu saatte çoktan Seyit çocuklarla evde buluşmuş, onu bekliyor olurlardı. Aniden yüreği kalktı, bir şeyler olmuş olmalıydı. Doğru annesinin oturduğu dairenin kapısına çıktı. Çocuklar orada ve sıhhatteydiler. Ancak Seyit ortalarda yoktu. Mürvet elindeki paketleri koridora bıraktı. Titreyen ellerle çantasından anahtarını çıkarıp evin kapısını açtı. Holün karanlığı onu karşıladı. Işığı yakıp içeriye doğru seslendi. Seyit, Seyit. Cevap alamaması gayet normaldi. Zira evde kimse yoktu. Koşarak yatak odalarına baktı. Yatak toparlanmış ama kepenkler açılmamıştı. Tam salona geri dönecekti ki dikkatini yakalayan bir şeye tekrar bakmak için geriye döndü. Seyit'in başucu kitabı yerinde yoktu. O her gece kalkıp okumasına çok kızdı. Rusça kalın ciltli kitabın konsoldaki yeri boştu. Bir hışın dolabı açtı. Bir takım elbisesi ve büro çantası dışında hepsi yerindeydi. Valizleri, sandığı, her şeyi duruyordu. Neler olduğunu kavrayamıyordu Mürvet. Uzun zamandır Seyit'in akşam vakti dışarıda kalma huyunu unutmuştu. Yoksa yine gece hayatı mı başlıyordu? Kendisini tutmaya çalışarak tekrar annesinin yanına döndü. Herkes meraklanmıştı Seyit'in yokluğuna. Ama onu tanıdıkları kadar pek problem yaratılacak bir durum değildi bu. Ya sabaha karşı, ya ertesi gün, ya da bir başka gün dönerdi. Veya hiç tanımadıkları biriyle bir haber gönderirdi. Mürvet huzursuz ve uykusuz bir geceden sonra ertesi sabah yorgun şiş gözlerle işine gitti. Bütün gün çorap ipliklerinin hareketinde uyuşan bakışlarının ardında kocasının nerelerde, kimlerle olabileceği sorularını cevaplandırmaya çalıştı. Ama her bir soru biraz daha şüphe ve huzursuzluk yaratıyordu. Kafasındakileri unutmaya çalıştı. Hiç hasta olup işi bırakacak hali yoktu. İşine sıkı sıkı sarılması lazımdı. Seyit'in evden ayrıldığından 5 gün geçmişti. Mürvet artık kıskançlık nöbetlerini unutmuş ağlamaya başlamıştı. Hakkı ağabeyi karakola gidip haber verdi. O civarda Seyit'i gören olmamıştı. Çevreden bir haber alamayınca Yahya'ya haber gönderdiler. Beyoğlu'nda uğrayabileceğini tahmin ettikleri tüm arkadaşlarına, dostlarına haber bırakıldı. Ama Seyit'i onlar daha da uzun bir zamandır görmemişlerdi. Seyit tam anlamıyla sırra kadem basmıştı. Bu Mürvet'in şimdiye kadar alışmamış dahi olsa en azından kabullenmeye çalıştığı yokluklarından çok farklıydı. Genç kadın Beyoğlu'ndan gelen son olumsuz haberi de duyduğu zaman haykıra haykıra ağlamaya başladı. Kocasının son zamanlarda takındığı içine kapanık, durgun, mutsuz ve sinirli tavırlarını düşündükçe onu niye daha iyi anlayamadığından dolayı kendisini suçluyordu. Anlamalıydı onun problemlerini diye düşünüyordu. Seyit bunalımdaydı ve hiçbir haber vermeden, hiçbir dostuyla bağlantı kurmadan ortadan yok olması bir tek cevap bırakıyordu: intihar. Bu ihtimal Mürvet'in aklına geldiği an kendini kaybetti. 3 katlı evde dram yaşanıyordu. Mürvet haykırıp ağlıyor, yakınları ise bir haber getirebilmek ümidiyle sağa sola koşuyorlardı. Yahya kendine ulaşabildiği bütün Kırımlı beyaz Rus arkadaşlarına haber göndermişti. Seyit'i görenin duyurması için Kadıyov Mehmet'in taksisindeki Rus şoförler Taksim'den Florya'ya, Şişli'ye kadar her dolaştıkları yerde bir zamanlar arka koltuklarında gezdirdikleri çılgın Kırımlı'yı görmek ümidiyle bakınıyorlardı. Bütün hastaneler aranmıştı. Polis bütün tren vapur yolcu kayıtlarını taramış, ülke dışına giden bir Seyit Eminok bulunamamıştı. Mürvet kocasının bir gün dönebileceği ümidine rağmen gönlünde daha ziyade onu artık tamamen kaybettiği hissini taşıyacağı yaz dolu günlere girdi. En fenası çocuklara babalarının yokluğunu nasıl izah edeceğiydi. Özellikle özellikle Leman'a. Şükran için babasının olmaması biraz sulh, biraz rahatlık ve annesiyle daha çok beraber olmaktı. Ama Leman için aynı şey değildi. O babasını özlüyordu. Babasının sıcacık gülüşünü, en yorgun, en kızgın anında dahi yaptığı gülüşlük komikliği özlüyordu. Matematik tarih derslerinde anlattıklarını, coğrafya dersine yardımcı olurken dersinin konusu uzak ama babasının yaşadığı ülkeleri dinlemek ve ertesi günü mektepte bunları kendi yaşamış gibi anlatmak. Bütün bunlar o kadar harika hislerdi ki babası olmadan o çok yalnızdı. Bir onu bu kadar uzun süre göremeyişini bir türlü anlayamıyordu. Bütün çabalara rağmen Seyit'ten hiçbir haber alınamayan ikinci haftanın sonunda Mürvet'in gözyaşları sadece yalnız olduğu saatlerde akmaya başladı. Çocukları için hayatını devam ettirmek zorundaydı. Kocasının ülkeyi terk etmiş olması, başka bir kadınla yaşıyor olması, eski bir aşığının yanına gitmesi dahi artık çok olağan karşılayabileceği ihtimallerdi. Zira intihar ettiğinden %90 emindi. Ve bu düşünceyle o kadar ağlamıştı ki artık ağlayacak yaşı kalmamıştı. Şu an çocuklarını ve kendi hayatını devam ettirecek düzeni aksatmadan yürütmesi gerekti. Bir işi vardı. Evinin kirasını ve yaşam masraflarını ucu ucuna da olsa götüren bir geliri vardı. Ve ona sıkı sıkı sarılmıştı. Geceleri uykusuz, kocasının yokluğunun verdiği ıstırapla gözyaşlarıyla geçiyordu. Rüyalarında Seyit'le beraberdi. Kah onu üzdüğü, zorladığı günleri yaşıyor, üzüntü duyuyor. Kah onun zamparalık yaptığı geceleri hatırlayıp hiddetle uyanıyordu. Ama en kötüsü, yani aldatılmışlığın, yalnızlığın ötesinde daha kötü olan şey, Seyit'in bir daha dönmemek üzere olan yokluğuydu. İşte o uyandığı an yanındaki boş yastığa bakıp ağlamaya başlıyor ve sabaha kadar bir daha gözüne uyku girmiyordu. Bu hazin hali fabrikaya gidene kadar devam ediyordu. Ama işbaşı yaptığında elinde kayan ipliklerin ucunda ekmek parası olduğunun bilincinde gözyaşlarını içine atıyor ve sadece çorapların paketlenecek kadar kusursuz geçişini sağlamaya çalışıyordu. Seyit'in Ivan Nikitin'in şiir kitabı ile beraber yok olduğundan bu yana bir ay geçmiş ve hala daha kendisinden hiçbir haber alınamamıştı. Zonguldak'ın soğuk, puslu, sanki hiç aydınlanamayacak gibi doğan sabahlarından biriydi. Ama kömür ocaklarında işbaşı yapacak olanlar çoktan kartlarını basmak üzere madenin ağzına sıraya girmişlerdi bile. Zaten başka bir hayatı yoktu ki Zonguldak'ın. Bütün erkeklerinin eli iş tutacak yaşa gelince gidecekleri bir yer vardı. Ve hepsi şu an oradaydı. Çok yaşlılar, sakatlar ve tabii çökükte kalanlar dışında. Kadınlar alışıktı Zonguldak'ta kocalarını sabah karanlığı gönderip de akşam karanlığı kapıyı rüzgara açmaya ve cesetleri hiç bulunamayacak kocalar için mevlüt okumaya. Genç kızlar alışıktı ya babalarını madene gömmeye ya da nişanlılarını, yavuklularını. Zaten Zonguldak'ın kadınları ilk sevdiğiyle beraber ömrü tüketmek nedir bilmezlerdi ki. Emeklilik yaşında gün ışığına çıkabilen birkaç erkek vardı ancak. Onlar da ciğerlerini, yüreklerini, ruhlarını aşağıda karanlık bir yerlerde bırakıp çıkarlardı düzlüğe. Aynı adam olamazlardı bir daha. Zift dolmuş bir ciğer ne kadar nefes alırsa onlar da o kadar solurlardı yerin üstünü. Madene inen asansörün kapısında sırada bekleyenler, ellerinde sefer tasları ve sigaraları, toprak altının karanlığına gömülmeden önce belki de son alabilecek nefeslerini nikotinin dumanında alıp vermeye çalışıyorlardı. Uzun endamlı boyu, kendinden emin tavırları, kumral saçı, bıyığının kesimi, henüz hiç kömür tozu değmemiş teninin beyazlığı ile hemen fark edilen erkeğe diğerleri sanki ayrı bir alemin adamıymış gibi bakıyor. Onun önünde arkasında sırada olanlar günlük olağan konuşmalarını yapmıyorlardı. Bu yeni adam muhakkak madeni yakından görmek isteyen mühim adamlardan biri olmalıydı. Onun yanında ne konuşulabilirdi ki? Göz ucuyla yabancıyı süzerken mümkün olduğunca sakin ilerliyorlardı. Arada bir birbirlerine göz kırpıyorlardı. Aşağıya inince nasıl olsa kim olduğu ortaya çıkacaktı. Ancak asansör inip galeriye girdikleri andan itibaren beyaz tenli, beyaz elli yabancı grubundakiler nasıl çalışıyorsa öyle çalışmaya başladı. Kimseyle konuşmuyordu. Sanki dilsiz ve sağırdı. Sadece kazmasını kullanıyor, arabaları yüklüyor ve tekrar işine devam ediyordu. Madenciler onu artan bir ilgiyle izlemeye başladılar. Yabancı sanki orada ve onlarla değilmiş gibiydi ama canla başla çalışıyordu. Kimseye bakmıyor, soru sormuyor ve sorulara cevap vermiyordu. Sadece kazıyor ve yüklüyordu. Birkaç genç onunla biraz dalaşmak istediyse de büyükler buna meydan vermediler. Yabancının hali tavrı onları korkutuyordu. Ne de olsa her zaman Ankara'dan biri olabilirdi. Ve bu yabancı muhakkak öyle bir sebeple gelmiş olmalıydı. Kazmayı küreği ne kadar iyi kullanırsa kullansın, hiç maden işçisi olacak bir adama benzemiyordu. O hafta boyunca kimse yabancıyla konuşmaya muvaffak olamadı. Zaten ilk birkaç günden sonra biraz ürkerek bu çabadan vazgeçtiler. Görmeye günlerinden biriydi. Yağmur çiseliyordu. Sırada bekleyenlerin hepsi kömür tozu rengindeydi. Sadece gözler. Kahverengi siyah ve simsiyah gözler kömür tozunun arasında bile parıldayarak bakabiliyorlardı. Karanlıkta yerin altına ve geriye dönebilirliği soru ile yaşayan insanların gözleri dışarı bir çıkmaya görsün. Gece bile olsa parıldayarak bakabiliyorlardı. bakıyorlardı artık. İsimler okundukça kömür tozu kaplı yüzlerden birisi Vezne'ye ilerliyor ve zarfını alıyordu. İsminin okunmasını bekleyenler arasında artık o beyaz tenli yabancı yoktu. Geldiğinden bu yana zaman geçmişti. O da kömür rengiydi artık. Elleri kanamış, çatlamış, nasırlaşmıştı. Sadece burun delikleri, dudakları ve kulakları pembe pembe sırıtıyordu kömür karası yüzünün üzerinde. Yövmeye kuyruğunda Vezne'den çağrılan ismini duyduğu zaman yabancı Kurt Seyit ve ilerledi. Kömür tozuna emmiş yüzünü aydınlatan lacivert menevişli gözlerinde yaşlı pırıltılar vardı. İstanbul'dan ayrıldığından 2 ay sonra Seyit Sirkeci'de trenden indi. İstasyondaki tuvaletin aynasında kendisine baktığı zaman kendi olmaktan ne kadar çıktığını fark etti. Zonguldak'ta eksikliğini en çok hissettiği su ve sabundu. Temiz kullalı gömlekler cilalı makosenleriydi. Ama yüz ifadesinin böylesine değiştiğini anlaması için ancak İstanbul'a geri dönmesi gerekti demek ki diye düşündü aynadaki aksine bakıp. İstasyondan çıkar çıkmaz fazla beğenmeye gerek görmeden ucuz bir takım elbise aldı ve bir de çift ayakkabı. Güzelim İtalyan ayakkabıları ve Fransız takım elbisesi Zonguldak rengi olmuştu artık. Ancak orijinal kıyafetlerini yerine koymak için harcayacak parası yoktu. Alışverişi bitirdikten sonra doğruca Ağaloğlu hamamına girdi. Üzerinden çıkan her şeyi Küneylan'a verdi. Yakılması için temizlenip yenilerini giydikten sonra Yeşil Direk'teki evinin yolunu tuttu. En büyük sevinci cebinde bir otobüs parasıyla ayrıldığı evine yaşam parası getiriyor olmasıydı. Kömür ocaklarında bile olsa muvaffak olmuştu işte. Evin işe yaramayan erkeği değildi. Yaşadığı 2 ay cehennem azabı gibi de olsa bundan gocunmuyordu. Hayatı boyunca bu işle geçinenler vardı. Üstelik doğduğunda hiç şansı olmadan bu işi yapması gerekenler vardı. Kimse o gencecik çocuklara sormuyordu bile ne yapmak istediğini, nerede çalışmayı arzu ettiğini. Her şeye rağmen şanslı sayılırdı. Bir elinde Ivan Nikitin'in kitabı, diğer eli pantolonun cebinde, az sonra karısına vereceği paranın sıcaklığını hissederek yürüdü. Seyit'in dönüşü bir bayram sevinciydi. Mürvet karşısında kocasını görünce koca bir çığlıktan sonra neredeyse sevinçten bayılmak üzereydi. Çocuklar, akrabalar, intiharından, ölümünden, kaçışından korkanlar herkes sevinç içinde karşıladı Seyit'i. Mürvet kocasının ne kadar bakımsız, yorgun ve zayıf olduğunu fark etmekle beraber ona hiçbir şey söylemedi. Onun her zamankinden daha alıngan olduğunu fark etmişti. Seyit bıraktığı hayatı yakalamak istemesine rağmen artık içinde bir şeylerin aynı olmadığını hissediyordu. Garip bir şekilde heyecanları, arzuları, hayalleri kendi kendilerine onu terk ediyorlardı. Ama yavaş yavaş henüz 42 yaşındaydı. Kendisinden beklemeyeceği kadar durgunlaşmıştı. İçinden gizli bir inatlaşma hissediyordu ama artık ne ile inatlaşacağını da bilmiyordu. Nereye doğru, ne ile, ne için, üzerine gidilecek bir hayal varsa inat işe yarardı. Ama amaçlarla beraber yaşam tıkanıp kaldıysa bir yerlerde ne manası vardı inatların insanı yıpratmaktan başka? Komik geliyordu, artık kimseyle didişmek de istemiyordu zaten. Bütün hırsını kendi içinde kendisiyle yaptığı hesaplaşmalardan alıyordu. Bu hiçbir şeyi halledecek gibi değildi. Sadece tanıdığı Seyit'i yaşamak istediği, kendisini ayakta tutmak için yaptığı iç hesaplaşmalardı. Kocasının yokluğunda onun ölmüş olabileceği düşüncesiyle üzüntüsünü ve ailesinin geçimini bir arada götürmek zorunda kalan Mürvet bugüne dek bilmediği bir kuvveti kazanmış gibiydi. 2 ay boyunca çalıştığı ile kirasını ödemiş, çocuklarına bakmış, kimseye avuç açmadan yaşamıştı. Sanki mühim bir imtihandan geçmiş gibi hissediyordu kendisini. Kocasının geri dönüşü sırf eve para getirebilmek uğruna kendisini değişik bir yaşamda maceraya atışı Mürvet'i belki artık da evliliklerinin ilk yıllarında olabileceği kadar etkilemiyordu. Genç kadın şimdi artık kocasının peşinde koşmak, onun maceralarını takip etmek gibi kıskançlık heveslerinden kurtulmuş, evine çocuklarına tek başına kazanarak bakmak endişesiyle hayata başka bir taraftan sarılmıştı. Artık gündüzlerini kocasının ne yaptığını merak ederek değil, mümkün olduğunca fazla iplik atarak, gecelerini kıskançlıktan ağlayarak değil, mümkün olduğunca fazla çorap tutturarak geçirmeye bakıyordu. Çünkü kıskançlıkları, aldatılmışlıkları kimse ödemiyordu ama bir gün tek başına çocuklarına bakmak zorunda kalırsa ancak emeği karşılığı aldıklarıyla yaşamlarını yürütebilecekti. Ancak Seyit hayata bağlanmak, yeniden her şeyi düzene koymak, yaşamak ve yaşatmak istiyordu. Yine Acı Çeşmeler'de bir lokanta açtı. Şimdiye kadar işlettiği en küçük lokantaydı bu. İşleri biraz yoluna girince morali nispeten düzeldi. O özlediği hayata artık ulaşmak zor gibi gelse de en azından bir işi vardı. Artık küçük mutlulukları yakalamaya çalışıyorlardı. Yaman yine okul dönüşü lokantaya geliyordu. Babasının hazırladığı mükellef bir akşamüstü kahvaltısını tadımlarken okulda olanları, öğrendiklerini bir telaş içinde anlatıyordu. Seyit kızı için sadece dinleyici değildi. Onun dünyasını, yeteneklerini, düşüncelerini hakikaten merak ediyor ve sorularla onun sohbetini canlı tutuyordu. Yaman'ın sınıf temsillerinde aldığı roller, ezberlediği şiirler, okul panosuna asılan resimleri hep merakla ve iftarla izlediği olaylardı. O gün akşam üzeri Yaman yine çantası elinde acı çeşmelerden aşağıya doğru iniyordu. Yeni öğrendiği bir şarkıyı mırıldanıyordu bir taraftan. Ara sokağın başında durmuş bekleyen adam önce dikkatini çekmedi ama az sonra arkasından gelen ayak sesleriyle başını döndürünce yabancının kendisini takip ettiğini fark etti. Koşmaya başladı ve adamın da koşmasıyla paniğe kapıldı. Kendisine kötülük yapmak isteyen biri olduğu belliydi gelenin. Az ileride kapısı açık lokantaya doğru can havliyle bağırdı. Baba baba. Yan kapıdan boş şişeleri çıkarmakta olan iri kıyım Ivan patronunun kızının can havliyle birinden kaçtığını fark eder fark etmez elindeki şişeleri yere attı. Yola doğru koşmaya başladı. Seyit de aynı anda dışarı fırlamıştı. Yaman'ı takip eden adam derhal aksi istikamette kaçmaya koyuldu. Seyit yardımcısına seslenirken diğerinin arkasından koşmaya devam etti. Sen Yaman'ı içeri al. Ve ne süratte koşabildiğine kendisi de şaştı. Hala daha bacakları eski gücünü kaybetmemişti demek. Az sonra kızını rahatsız eden adamın yakasına yapışmıştı. Kırmızı suratlı, sarı dişli, iğrenç nefesli sokak serserisinin tekiydi yakaladığı. Hiçbir şey sormadı Seyit. Sadece yıldırım hızıyla kafasından kızının bu pis heriften zarar görebileceği düşüncesi geçti. Yetmişti. Önce serserinin kırmızı yüzüne sonra tekrar ağzının orta yerine birer yumruk indirdi. Diğeri sersemlemiş yalvarıp kurtulmaya çalışıyordu. Seyit hırsını alamamıştı. Onu yakasından çekip dövmeye devam etti. Kısa zamanda meraklılar toplanmıştı etrafa. Seyit adama kafi cezayı verdiğine kanaat getirince bıraktı yakasını. Bir daha seni buralarda dolaşırken görürsem yaşatmam, anladın mı pis serseri? Yaptığı tehdidin başına iş açacağını tahmin edemezdi. Lokantaya geri döndü. Olayı heyecanla yüreği ağzında seyreden Leman babasının bir zarar görmediğine çok memnun olmuştu. Ivan avuçları tombul, iri ellerini çırparak Rusça bir şeyler söyledi patronuna. Sağ ol Daltapan diye cevapladı Seyit. Kocaman vücudu yere yayılarak basan kocaman ayakları yüzünden onu böyle çağırırdı Seyit. Ivan Çarlık ordusunda topçu eri olarak görev yapmış Ukraynalı bir köylüydü. Gördüğü kadar da kocaman bir yüreği vardı. Seyit Şükran'ın mızmızlığına kızdığı zaman hep seni Daltapan'a veririm diye takılır, küçük kız da ağlardı. Ivan gülümseyerek tekrar şişeleri toplamak üzere işine döndü. Az sonra baba kız karşılıklı oturmuşlar, çayları eşliğinde fırından yeni çıkmış sıcacık böreklerini yerlerken yaşadıkları tatsız olayın heyecanını atmaya çalışıyorlardı. Ne gariptir, insan ciddiyetle yaşadığı bir tatsızlığı sonradan gülerek anabiliyordu. Onlar da Ivan'ın iri gövdesinin şişelerin üzerinden atlayışını, serserinin kaçışını konuşurken kahkahalarla gülüyorlardı. Ama gülüşleri kapıda beliren iki polisle beraber son buldu. Seyit adam dövmek ve ölümle tehdit etmekten dolayı karakola çağrılıyordu. Leman neredeyse ağlamak üzereydi. Seyit kızının başını okşadı. Hadi sen eve git Lemanıçka. Daha iyisi Daltapan götürsün seni. Ben de birazdan gelirim. Haydi canım. Gayet sakin bir tavırla fincanındaki son yudum çayını içerek ceketini aldı ve polislerle beraber yeşil direk karakoluna gitti. Karakolda adamı niye dövdüğünü izah ettiğinde Yaman'ın şahit olarak dinlenilmesi istendi. Seyit buna yanaşmadı. O yaşta bir kız çocuğunun karakollarda polise ifade verecek olmasını katiyen onaylamıyordu. Komiser ısrarcıydı. Seyit Bey yapmayın, çağıralım gelsin kızınız, yüzleştirelim. Adamın kendisini taciz ettiğine dair ifade verirse sizi suç işlemiş olmaktan kurtarır. Yoksa kendi kendinizin şahidi olamazsınız. Bu işin cezası var. Adamın yüzünü gözünü darmadağın etmişsiniz. Bir de canını almakla tehdit etmişsiniz. Suçtur bu. Seyit hiç oralı değildi. Kızım çok küçük. Buralarda sürünmek için ne o adamın yüzünü bir daha görecek ne de bu binadan içeri girecek komiser bey. Suçum neyse ben cezamı çekerim. Komiser ne yapalım der gibilerinden omuzlarını kaldırdı. Çok inatçısınız Seyit Bey. Seyit güldü. Yeni olmadım ve adam dövmekten 3 gün hapis cezasına çarptırıldı Seyit. Hayatlarında her şey yolunda gidiyormuş gibi bir de bu gereksiz ve tatsız sürprizleri yaşamaları mürvette bedbinlik yaratmaya başlamıştı. Seyit ise kaderinin kendisini daha nereye kadar sınayacağını merakla ve inatla bekliyordu.